Ayrım 43.
Sayfa 336. Roma dünyasında sanayi olmadığı için ticaret yabancı bir sanayinin mallarını taşıyacak durumda değildi. Büyük ticaret yalnızca lüks nesnelere yönelmişti. Ferdinand Lod. Romalılar gerçekte ne ticarete, ne tarıma, ne el işçiliğine büyük önem vermişlerdir. Onların en büyük geçim kaynağı özellikle M.Ö. 1. yüzyılda elde edilen savaş ganimetleri olmuştur. 1. yüzyılın yarısından Nero'nun ölümüne kadar bu anlamda bir altın çağ yaşanmıştır. Çok kısa süren bu çağın kapanmasından sonra iktisadi sıkıntılar başlamıştır. 1-2 yüzyılda Roma kendi kendini taşıyamaz duruma gelecektir. 4. yüzyılın Roma'sı insanların yarı aç gezdiği, ordunun sapır sapır döküldüğü bir Roma'dır. İmparatorların düzenleme çabaları da büyük bir sonuç vermemiştir. Büyük malikanelerin ortaya çıkışı. İmparatorluğun geç dönemlerinde büyük toprak mülkiyeti tam anlamında gelişti. Her büyük toprak küçük bir devlet özelliği gösteriyordu. En azından adı ve sınırları vardı. Bugün Avrupa'da pek çok yerleşim alanı bu küçük malikanelerin adını taşır. 3. yüzyıldan sonra iktisadi yaşamda görülen dağınıklık, buna göre üretimin ve ticaretin gerilemesi toprağın önemini arttırırken bu büyük malikaneleri de değerli kıldı. Büyük toprak sahipleri para iktisadının yıkıma uğramasından olumlu yönde etkilendiler. 3. yüzyılın ortalarında toprak sahipleri ordu komutanlığı görevinden muaf tutuldular, böylece daha güçlendiler, giderek kırsal kesimin küçük kralları durumuna geldiler. Böylece eski toprak düzeniyle feodal düzen arasında bir geçiş yeri olan patronluk düzenine ulaşılmış oldu. Artık toplumda dağbaşı yasaları geçerli olmaya başlıyor, toplum parçalanıyordu. Büyük toprak sahipleri yalnızca kölelerin yaşamına değil, özgür insanların yaşamına da el koymaya başlamışlardı. Yalnız kendi topraklarındaki insanlara değil, komşu topraklardaki insanlara da karışıyorlardı. Bu durum 5. yüzyıldan sonra imparatorların direnişine karşın korkunçlaştı. Artık büyük toprak sahiplerinin kendi orduları vardı, kendi yargı düzenleri, kendi hapishaneleri vardı. Kültürde gerileme. Bu gelişim içinde iktisadi yapı çöküntüye uğrarken kültür yaşamı da eridi. Bu dönemde kültür gelişimlerine, özellikle sanatın gelişimlerine Hristiyanlığın son vermiş olduğu inancı yaygındır. Gerçekten Hristiyanlık öbür tek tanrıcı dinler gibi sanatı putçuluk sayıyordu. Bu tutumun kökeni elbet Yahudi dinindedir. Hristiyan din adamları ya da kilise babaları dinin gelişmesi yolunda sanatı engel görüyorlardı. Onlar putçuluğa karşı çıkmak adına tüm resim sanatına, bu arada dinsel konulu resimlere saldırdılar. Çıplak resim bu inançta tümüyle yok sanan bir şeydi. Zaten eski çağ sanatı 5. ve 4. yüzyıllarda doruk noktasına ulaşmış, sonra hızla inişe geçmişti. Roma'nın son zamanlarında tüm sanatlar etkinliklerini yitirmeye başlamışlardı. Romalıların çok sevdiği yontu sanatı bile eriyip gidiyordu. Artık yontularda başlar ayrı da olsa beden yapısı ve ayrıntılar hep aynıydı. Bu değişimin nedenleri özellikle iktisadidir. Sanatın gelişmesi için zenginliklerin artması, yaşam düzeninin karmaşıklaşması gerekir. 3. yüzyılla başlayan iktisadi çöküntü sanatsal gerilemeyi kendiliğinden getirdi. 4. yüzyıla gelindiğinde artık Roma'da sanatçı yoktu. Hristiyanların en bağnazları olan put kırıcılar yontulara saldırmakla yetinmiyorlar, tüm insan tanıtlarını yok etmeye çalışıyorlardı. Gene de bu gerilemede Hristiyanlığı tek belirleyici olarak görmek yanlıştır. Roma'da tüm düşünce yaşamı çoktandır bir duraklamanın kıskacındaydı. Roma'da çöküşü getiren nedenlerden biri de güç yaşam koşullarıdır. Roma'da tabandaki insan son derece güç bir yaşam sürdürmek zorundaydı. En güç durumdakiler madende çalışanlardı. Madencilik zorunlu olarak babadan oğula geçiyordu. Bu işte özellikle köleler ve mahkumlar kullanılıyordu. Yapım evlerinde çalışanlar daha özgür sayılabilirdi. Ancak bunların özgürlüklerini de gözde büyütmemek gerekir. Meslekler zorunlu olarak babadan oğula geçmekteydi. Bir meslekten bir mesleğe geçiş yasaktı. Zanaatçı da diyebileceğimiz meslek sahipleri aynı meslekten insanların kızlarıyla evlenmek zorundaydılar. Roma kenti bir ticaret merkeziydi. Gene de ticaret büyük boyutlarda değildi. Ayrıca üretim bakımından hiçbir ciddi etkinlik göstermeyen bu kent tüketimde eşsiz görünümler ortaya koyuyordu. İktisadi koşullar bozuldukça vergi düzeni de bozulmaya başladı. Bu da iktisadi çöküntüyü kolaylaştırdı. Roma'da en çok kullanılan şey odundu. Odun hem gemi yapımında hem ısınmada kullanılıyordu. Yakacak olarak ayrılan odunların çoğu hamamlarda tüketiliyordu. O dönemde Roma kentinde 956 halk hamamı vardı. Toplu oyunlar gündelik yaşam gereksinimleri arasına girmişti. 4. yüzyılda her yıl 175 sirk ya da sahne oyunu sergileniyordu. Komik ya da trajik gösteriler, gladyatör ve hayvan güreşleri çok tutuluyordu. Bu işte çalışan pek çok nitelikli sanatçı ve personel vardı. Söz konusu gösteriler Roma'ya çok pahalıya geliyordu. Harcamalar imparatorluk hazinesinden ödeniyordu. Zaman zaman da taşra ve kent zenginlerince karşılanıyordu. Gösteri yerlerinde insanlar çılgınca eğleniyordu. Oyunlardaki taşkınlıkları önlemeye Hristiyan inancının da gücü yetmedi. Bu tür oyunlara karşı gelişen tutku o dönemde alkol tutkusu kadar tehlikeli boyutlar almıştı. Gladyatörler, müzikçiler, sirk bakıcıları ve benzerleri büyükçe bir kast oluşturuyordu. Bunlar da meslek değiştiremeyen kişilerdi. Tümü halkın arzularının köleleri diye anılıyordu. Bu kişiler genellikle çabalarının karşılığını gören kişiler olmadıkları gibi çeşitli baskılar altındaydılar. Sirk bakıcıları kentten uzaklaşma hakkına sahip değillerdi, hep göz altında yaşıyorlardı. Gösteri çılgınlıkları Roma ile sınırlanmış değildi, başka merkezlerde de büyük gösteriler düzenleniyordu. Askerlik kurumunun bozulması. Roma'da askerler de bir kast oluşturuyordu. Bu kast oluşumunu kolaylaştıran her şeyden önce askere alma biçimiydi. Epey zamandır Roma yurttaşları askere gitmiyorlardı. Buna karşılık yabancılar askerlik mesleğine girerken ya da uzun bir hizmetten sonra bu meslekten ayrılırken yurttaş oluyorlardı. 212'den sonra Antonius Anayasası ya da Caracalla Fermanı, İmparatorluktaki tüm insanları yurttaş sayınca bu uygulamaya yer kalmadı. Daha sonraki bir dönemde kölelerin orduya alınması yasaklandı. Bu da askerlik kastını ayakta tutabilmek içindi. Roma'da askerler alt kesimlerden toplanırdı. Askeri almada gönüllü yükümlülük geçerliydi. Ancak askerlik hizmetlerinin uzunluğu ve askerlere ödenen paranın azlığı bu mesleği en güç koşullardaki insanların gözünde bile itici kılıyordu. Bu yüzden koşullar gerektirdiği zaman zorunlu askerlik yöntemine başvuruluyordu. O durumda her toprak sahibi kendi topraklarında yaşayan sözde özgür insanlardan bir bölümünü gerektiğinde devlete veriyordu. Böylece askerlik mesleği giderek onurlu bir meslek olmaktan çıktı. Ordu görevini yapamıyordu. 4. yüzyıldan başlayarak ordu Romalılardan çok barbarları barındıran bir ordu durumuna geldi. Barbarlar Roma İmparatorluğunu Karadeniz'den Baltık Denizi'ne, Tuna'dan Ren'e kuşatmışlardı. Barbarların başında Roma'yı sürekli zorlayan Germenler ve Franklar geliyordu. Hunlar, Vizigotlar, Ostrogotlar da Roma'yı zorlamaktaydı. İmparatorluk nüfusunun azalması, Romalıların askerliğe ilgisiz kalması, Roma'yı barbar akınlarına karşı güçsüz düşürürken barbarları imparatorluğun bir parçası durumuna getiriyordu. Başlangıçta asker Romalılar, sonraları daha çok asker barbarlar sınırlarda toprak sahibi olmaya başladılar. Ancak bu toprakların işlenmesi çok zaman kölelere ve kolonlara kalıyordu. Söz konusu topraklar vergi dışındaydı. Kolon yaşamı. Roma'da toplum düzenini iyi anlayabilmek için kolon denilen küçük tarım üreticisinin yaşam biçimini bilmek gerekir. Kolon bir kira sözleşmesiyle toprak sahibine bağlanmış tarım üreticisidir. Bir Roma hukuk metni şöyle der. Bir başkasına bağlı olan kolonu yanında saklamış olan kişi onu bağlı olduğu malikaneye verdikten başka onu sakladığı süre karşılığında ceza ödemek zorundadır. Kaçmaya kalkan kolonlara gelince onların köleler gibi zincire vurulması uygun olur. Kolon babadan oğula çiftçidir, gönüllü çiftçi değildir. Onun için toprağa bağlılık hem hak hem ödevdir. O toprağın tam bağımlısıdır. Kolonsuz toprak ve topraksız kolon düşünülemez. Toprak kolonlarıyla satılır, kolon topraksız satılmaz. Toprak sahibi kolonun vergi oranını arttıramaz ya da kiracılıkla doğan ödevlerini değiştiremez. Bu durum yasayla belirlenmiştir. Hukuk kolonu özgür insan sayar. Kolon toprak sahibinin hizmetçisi değildir, toprağı işleyen küçük toprak sahibi konumundadır. Roma'da cumhuriyetten imparatorluğa geçişte pek çok alanda olduğu gibi toprak düzeninde de değişiklikler oldu. Milattan önce 5. yüzyıldan milattan önce 1. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş olan cumhuriyette büyük ve orta toprak sahiplerinin yanında küçük toprak sahipleri de vardı. İmparatorlukla küçük toprak sahibi ortadan silindi. Orta ve büyük topraklarda iki tür üretim vardı. Bu toprakları ya doğrudan doğruya zincire vurulmuş köleler ekip biçiyordu ya da çiftçilik düzeni uygulanıyordu. Kölelerin giderek azalması ve işi safsaklaması yüzünden birinci usul zamanla geçersizleşti. Fetihler bitmiş, insan pazarları etkinliğini yitirmişti. Ayrıca köle kullanımı çok masraflıydı. Bir köle 13 yaşına kadar alan ve vermeyen bir varlıktı. Ayrıca kölelik yıpratıcıydı, köle erken ölüyordu. Köleci üretim bu bakımdan geniş sermayeleri ve geniş toprakları gerektiriyordu. Köleci düzenin bitmeye yüz tutmasıyla ilerideki sert düzeninin bildiricisi kolonlar etkinlik kazanmıştı böylece. Toprağı kısa süre için ve parayla kiralayan küçük toprak sahibi de tarihe karışınca toprak sahipleri topraklarını parçalamak ya da ikiye ayırmak zorunda kaldılar. Toprak sahibi toprağın bir bölümünü kendine ayırıyor, daha büyük bir bölümünü de özgür çiftçiye ya da kolona, bazen de köleye bırakıyordu. Buna göre toprak sahibinin kendine ayırdığı toprağın dışında kalan bölüm küçük parçalara ayrılmış oluyordu. Para iktisadının her gün biraz daha kötülediği bir dönemde işletmeciler kiraya karşılık ya çok küçük bir para ödüyorlardı ya da ödemelerini ürünle yapıyorlardı. Bu insanlar vakitlerinin ve güçlerinin büyük bir bölümünü efendilerinin toprağında harcıyorlardı. Bu yüzden çoğu kendi küçük topraklarını iyi işleyemiyorlar, bu toprakların verimini düşürüyorlardı. Kolonların işledikleri topraklardan kaçmalarının bir nedeni de buydu. 4. yüzyılın sonlarında çıkan ve kolonların istedikleri yere gidebileceklerini bildiren kararname, kolonlar bağlı oldukları toprakları bildikleri gibi terk edebilirler diye anlaşılınca kısa zamanda yürürlükten kaldırıldı. Böylece onların bağlı oldukları topraklardan uzaklaşmaları yasaklandı. Kargaşa dönemi ve barbarlar. Birbiriyle canlı bağları bulunmayan, her biri kendi dünyasında yaşayan kentlerin oluşturduğu koca imparatorluk, gerçekte apayrı parçaların yan yana getirilmesiyle elde edilmiş bir örtüyü andırıyordu. Bu örtü 2. yüzyıldan sonra parça parça dökülmeye başlayınca değerler çöküntüsü büyük boyutlara ulaştı. Bir süre aralıksız dışa taşan, bir sürede tam anlamında bir duraklama dönemi yaşayan Roma, artık koca bir yıkıntıdan başka bir şey değildi. Bunca sıkıntının üstesinden gelemeyen Batı Roma, 476'da sulara gömüldü. Doğu Roma, tüm güçlüklere karşın varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Barbar zorlamaları ülkede büyük çalkantılara, kanlı olaylara yol açtı. Ayrıca din kavgaları eksik olmuyordu. 422'de Perslerle 100 yıllık bir barış imzalandı. Hun tehlikesi haraç ödeme yoluyla az çok giderildi. Hun baskıları yeniden başladı. Hun baskılarını Gotların, Bulgarların, Avarların, Tatarların baskıları tamamladı. 5. yüzyılın sonlarında yalnızca Got tehlikesi kalmıştı. Barbar baskısıyla 476'da ortadan silinen Batı Roma'da yaşam eski düzeninde sürdü gitti. Artık silahlar Germenlerin elindeydi. Zaten topluma nicedir öbür toplumlar, özellikle Germenler egemendi. Bu toplumların insanları başka diller konuşsalar da Roma yaşamına uymuşlardı. Kısacası o topraklarda yaşayan insanların düzeninde büyük değişiklikler olmamıştı. Hatta eski yönetim düzeni varlığını korumaktaydı. Yaşam eskisi gibi bir durgunluklar yaşamıydı. Hunların gücü zayıflayınca Gotlar baskıcı olmaya başladılar. Belki tek değişiklik buydu. 5. yüzyılın sonlarında tablo şöyleydi. Bugünkü İtalya'da ve kuzeyindeki topraklarda Gotlar, Ostrogotlar, Bugünkü İspanya'da ve kuzeyindeki topraklarda gene Gotlar, Vizigotlar, bugünkü Fransa'nın kuzeyinde Franklar, Balkanlarda ve Anadolu'da Romalılar, Afrika'nın kuzeybatısında Vandallar egemendi. Vizigotlar daha önce Roma'ya federe devlet olarak bağlanmışlardı. 5. yüzyılın ilk yarısında Roma İmparatorluğu, Vizigotların gücüne dayanarak İspanya'yı Vandallardan temizlemişti. Daha sonra Vizigotlar imparatorluğun zayıfladığını görerek İspanya'yı ve Galya'yı ele geçirdiler. Giderek Latin kültürüne yakınlaşan Vizigotlar 6. yüzyılın sonlarında Hristiyan inancını benimsediler. Vandallara gelince onlar bu barbarların en barbarı sayılmışlardır. Bu belirleme biraz da Vandalların Ariusçuluğa bağlı olmalarından ve Romalıların inancıyla tersleşmelerinden geliyordu. Vandallar 6. yüzyıldan sonra Latin kültürünü özümleyince Roma'da saray çevresinin vazgeçilmez insanları oldular. Ostrogotlar 5. yüzyılın sonlarında Roma'nın yıkıntıları üzerinde parlak ve kısa bir egemenlik kurdular. Doğu Roma İmparatorluğu, Zenon İstanbul'da rehine olarak tutulan Ostrogotlar kralı Theodoric'i Ostrogotların başına geçirip İtalya'yı Odoaker'den Germenlerin bir kolu olan Herullerin kralı kurtarması için batıya gönderdi. Theodoric Yunan-Latin kültürüne bağlı ileri görüşlü bir kişiydi. Odoaker'i yendi, İtalya'da güçlü bir devlet kurmaya çalıştı. Ravenna'ya girişinde halk onu kral ilan etmişti. Theodoric Ravenna'da oturdu. Roma Kilisesi'nden yana çıkarak papaların seçilmesi işine katıldı. Ayrıca Doğu ve Batı kiliselerinin birleştirilmesine çalıştı. Theodoric Batı Roma İmparatoru sıfatını taşımasa da o rolü oynuyordu. Ölümünden sonra devleti çok yaşamadı. Roma'nın ikiye ayrılması. Diokletianus'tan sonra iki parçalı bir görünüm kazanan Roma İmparatorluğu'nun tam olarak ikiye ayrılması 395'te Theodosius I'in imparatoru iki oğlu arasında pay etmesiyle gerçekleşti. 18 yaşındaki Arcadius doğu topraklarını aldı, 11 yaşındaki Honorius'a da batı toprakları verildi. Bölünme gene de tam anlamında bir bölünme değildi. Zaten nicedir var olan parçalılığın onaylanmasıydı. Bundan böyle iki imparatorluk bir bütün oluştururcasına yan yana yaşayacaktı. Doğu İmparatorluğu dıştan çokça tehdit gören, buna karşılık yaygınlığı nedeniyle savunulması çok zor olan bir imparatorluktu. Bir parçası Avrupa'da, bir parçası Asya'da olan bu koca yapı ancak büyük bir baskı gücüyle ayakta tutulabilecek dağınık ve karmaşık bir yapıydı. 395'te imparatorluk komşularıyla tam bir barış içindeydi. Bununla birlikte barbar tehdidi her an kendini duyuruyordu. Barbarlar durmadan istekler öne sürüyorlardı. Arcadius devlet yönetecek güçte biri değildi, yönetimi çevresindekilere bırakmıştı. Yerine geçen oğlu Theodosius II kültürlü ama silik bir kişiydi. Kız kardeşi Pulcheria ile karısı Eudoxia'nın oyuncağı oldu. Bu arada İstanbul'da Yedikule'den başlayıp Edirne Kapı ile Ayvan Saray arasındaki Tekfur Sarayı'na kadar uzanan surları yaptırdı. Ayrıca kendi adıyla anılan yasaları çıkardı. Ölümünden sonra tam bir iktidar karışıklığı yaşandı. Gotların İstanbul'a kadar girmesi ve İstanbul'dan bir halk ayaklanması sonucunda uzaklaştırılması 400, barbar tehlikesinin sonunu getirmedi. Tersine Batı Roma'da olduğu gibi burada da barbarlar yavaş yavaş yaşama katılmaya, yerli halkla bütünleşmeye doğru gidiyorlardı. Doğu Roma'nın koşulları ve sorunları. Doğu Roma'yı ya da Bizans'ı saran en önemli etkenlerden biri barbar tehlikesi ise öbürü din kavgalarıdır. Önce Doğu ve Batı imparatorluklarının dinsel konumuna bir göz atalım, sonra bu din kavgaları üzerinde duralım. 5. yüzyıldan sonra eski imparatorluk kesiminde yaşayanların yeni imparatorluk kesiminde yani Bizans'ta yaşayanlara duyduğu düşmanlık sonraki 200 yıl boyunca giderek azaldı, dinsel ağırlık da tümüyle Doğu'ya kaymış oldu. İstanbul'daki din adamları Papa ve çevresinden daha etkiliydiler. 381'den sonra İstanbul Piskoposluğu resmen Papa karşısında ikinci sıraya yerleştirildi. Roma din açısından da siyaset açısından da Bizans'ın suyuna gitmek zorundaydı. Bu sırada İstanbul ve çevresinde ortaya çıkan put kırma eğilimi, Hristiyanlığa bağlı olarak gelişmiş dinsel sanatı, bu sanatın ürünlerini tehdit eder duruma geldi. Bundan sonra Hristiyanlık, İslam dininin inanç ve siyaset düzeyinde gelişmesiyle yitimlere uğradı. Suriye, Mısır, Afrika'nın çeşitli yerleri Müslümanların eline düştü. Bu durum papalığın etkisini arttırdı. Ama az sonra İspanya'nın güneyi de Müslümanların eline geçti. Buna karşılık Hristiyanlık Büyük Britanya'da da benimsendi. Müslüman yayılması çoktandır sarsılmakta olan Vizigot egemenliğine son verdi. 711. Eski imparatorluk böylece batıda hemen tüm gücünü yitirirken Bizans giderek güç kazanıyordu. Pagan korkusu ve sanat düşmanlığı. 5. yüzyılda Bizans'ta şu görünümle karşılaşırız. Hristiyanlığın resmi olarak benimsenmesi üzerinden çok bir zaman geçmemiştir. Bu yüzden din çevrelerinde belli bir geçmiş korkusu, pagan ürküntüsü vardır. 6. yüzyılın başlarında Ortodoksluğun tam olarak yerleşmesi ve pagan inanışının son bulması Yunan kültürüne bağlılığı ortadan kaldırmamıştı. Edebiyatta ve felsefede tam anlamında bir Yunan kültürüne bağlılık inancı yaşıyordu. Justinianus'un 529'da Atina okulunu kapatması da bu anlamda büyük bir sonuç getirmedi. Son yeni Platoncu filozof olarak bilinen Proclus'un 411-485 Atina'da açmış olduğu bu okulun kapatılması, yeni Platoncu pagan felsefesinin resmi dayanağını ortadan kaldırdıysa da pagan inancını gideremedi. Doğu Roma Kilisesi Yunan düşüncesiyle ilgili her şeye acımasızca karşı çıkıyor, neredeyse o büyük kültür geleneğini elbette kendi varlığı için tehlikeli gördüğünden yok etmeye bakıyordu. Mısır'da put kırıcılar eski çağdan kalma en güzel yapıtları parçaladılar. Bundan sonra tüm sanatlarda, özellikle edebiyatta tam bir kabalaşma dönemi başladı. Az çok incelik taşıyan yapıtlarda tam bir gizemcilikle yüklüydü. Roma edebiyatından Bizans edebiyatına geçiş bu baskı koşulları altında gerçekleşti. Yalnız Bizans'ta değil, tüm Hristiyan dünyasında gerçek sanata karşı tam bir düşmanlık başlamıştı. Hristiyanlar nasıl cinsel ilişkiyi tüm hazzın dışında yalnızca üreme için düşünüyorlarsa, sanatı da dinsel doğmaları açıklama yolunda kullanmak istediler. Ferdinand Loth bu dönüşümü bize şöyle anlatır. Hristiyanlığın eski çağ sanatına son verdiği söylenir. Bu görüş belli bir ölçüde doğrudur. Hristiyanlık aynı zamanda İslam dini, babaları Yahudiliği öykünerek eski çağ sanatının çekiciliğini ve güzelliğini kuran şeyi kökten yatsıyordu. Yukarıda göklerde ve aşağıda yeryüzünde bulunan ve de suların altında olanın yontulmuş imgesini çıkarmayacak, resmini yapmayacaksınız. Exodus 24. Kilise babaları putçuluğa saldırarak sanatın en güzel ürünlerini, tanrı ve kahraman tanıtlarını bile mahkum ettiler.